Ayrım 27.
Ne çok duymuştum bu sözleri. Elçilikte Helen'i gördüğüm ilk günden, Amal'ı her görmeye gidişime dek. Hep aynı tümce. Sabırlı olun. Artık sabrım tükenmeye başlıyordu. Ötekilere ek olarak yeni bir tasarı vardı devrede. Amal bazı sınır görevlileriyle bağlantı halindeymiş. Bu kişiler İsviçre elçiliği aracılığıyla elde ettiğimiz Amerikan pasaportlarını geçerli kılmayı kabul etmişler. Aynı zamanda bizim her salı sabahı kalkan Moody'nin hastanede bulunduğu gün Tokyo uçağına da binmemizi de sağlayacaklarmış. Amal işin zamanlamasıyla uğraşıyordu. Bu kişiler salı sabahları görevde bulunmuyorlarmış. Amal mesai saatlerini başka bir görevliyle takas etmeye çalışıyormuş. Tasarı olumlu görünüyordu ama sınır görevlisi bu işi nasıl üstlenecekti hiç aklım almıyordu. Bandar Abbas işine ne oldu diye sordum. Onu da düşünüyoruz dedi Amal. Sabırlı olun. Sinirlerim bozulmuştu. Gözyaşlarım yanaklarımdan akarken bazen buradan hiç kurtulamayacağımızı düşünüyorum dedim. Hayır kurtulacaksınız diye güvence verdi. Ben de kurtulacağım. Güzel sözlerdi bunlar. Ama yine de ondan ayrılıp Tahran sokaklarında yola dökülüp kocamın yanına geri dönmem gerekiyordu. Bu karma karışık toplumda artık en küçük olay bile beni altüst etmeye yetiyordu. Bir gün öğleden sonra Mehtap televizyonda vurdulu kırdılı çizgi filmler izledi. Vaazla süren çocuk yayınının ardından tıpla ilgili bir program başladı. Mehtap'la birlikte dikkat kesildik. Doğum konusu işleniyordu. Program ilerledikçe bir kez daha bir tutarsızlığa tanık oldum. Kadının biri erkek doktorlar tarafından doğurtuluyordu ekranda. Kamera çıplak bedenini olduğu gibi gösterirken kadının başı, yüzü ve boynu çadorla sımsıkı örtülüydü. Noel baba için sütle kurabiye hazırlamıyor musun diye sordum Mehtap'a. Gerçekten bize gelecek mi? Geçen yıl gelmemişti de. Mehtap'la bu konuyu birkaç kez konuşmuştuk. Ona İran'ın kuzey kutbundan çok uzakta olduğu için Noel Baba'nın bu yolculuk sırasında oldukça zorlanacağını anlatmıştım. Bu yıl da gelip gelmeyeceğinden emin değilim dedim. Ama bakarsın gelir. Bu nedenle hazırlıklı olalım. Mehtap'ın buna aklı yattı. Mutfağa giderek kendi elleriyle bir tabak hazırladı. Sonra da Alice'nin ona armağan ettiği küçük bir süs iğnesini bulup getirdi. İğnenin üzerinde Noel Baba ile karısının resmi vardı. Belki Noel Baba karısının resmini görünce sevinir diyerek bunu da tabağın yanına koydu. Yatağa yatmak için hazırlanırken aklı hep ondaydı. Yattıktan sonra bana eğer Noel Baba'nın geldiğini duyarsan beni de uyandırır mısın lütfen diye sordu. Onunla konuşacaklarım var. Ne konuşacaksın onunla? Dedemle anneanneme selam götürmesini söyleyeceğim. Bir de benim iyi olduğumu söylesin onlara. O zaman Noel'de daha mutlu olurlar. Boğazımda bir şeylerin düğümlendiğini hissettim. Noel Baba'nın ona bu yıl pek çok armağanı vardı. Ama en çok istediği şeyi yerine getiremeyecekti. Ne olurdu sanki onu parlak kağıtlara sardıktan sonra rengeyiklerinin çektiği kızağına atıvererek dağları denizleri aşırıp Michigan'daki bir eve uçurup götürseydi. Keşke Noel Baba ondan haber taşıyacağına, Mehtap'ın kendisine armağanı olarak o eve bırakabilse, süslü çam ağacının altına yatırabilseydi. Oysa bir Noel'i daha İran'da geçirmek zorundaydık. Bir Noel daha Joe ve John'dan, annemle babamdan uzak geçecekti. O akşam Moody geç saatlere kadar hasta baktı. Öyle ya, Noel bu insanlar için hiçbir şey ifade etmiyordu. İşini bitirip yanımıza geldiğinde, Mehtap yarın okula gitmeyip evde kalsa olur mu diye sordum. Hayır diye terslendi. Sırf Noel nedeniyle okula gitmeyip evde kalamaz. Sesindeki otoriter havayı sezinledim ve buna karşılık vermedim. Bu aralar yine sağı solu pek belli değildi. Bir an için sanki o deli Moody geri gelir gibi oldu. Yangına körükle gitmek istemedim. Mehtap gel bakalım. Dün gece Noel Baba bize uğramış mı? Armağan paketlerini rahatça açabilmesi için erkenden uyandırmıştım onu. Yataktan atlamasıyla merdivenleri inmesi bir oldu. Noel Baba'nın sütle kurabiyeleri bitirdiğini görünce bir sevinç çığlığı attı. Ardından güzel paketleri gördü. Moody de yanımıza geldi. Bir önceki akşama göre keyfi yerinde gibiydi. Amerika'dayken Noel kutlamalarından çok hoşlanırdı. O sıcacık anıları yeniden canlanmış olmalıydı ki mehtap parlak paketlerin içine daldığında mutlu görünüyordu. Noel babanın ta İran'a benim için gelmiş olduğuna inanamıyorum dedi mehtap. Moody onun fotoğraflarını çekti ve saat 7'ye yaklaşırken mehtap okul otobüsünü kaçırmamak için hazırlanmak üzere odasına doğru yönelmeden önce Moody istersen bugün okula gitme ya da biraz geç git dedi. Hayır diye yanıt verdi mehtap. Derslerimi kaçırmak istemem. Bunu oldukça doğal bir biçimde içinden gelerek söylemişti. Öğretmenlerin onu iyi işledikleri belli oluyordu. Okula geç kalarak herkesin önünde bağat diye azarlanmak istemiyordu. Dostlarımız Noel için akşam yemeğine geldiler. Ama ne çare ki üzüntülü bir akşam oldu bu. Hepimiz Fereşte'nin acısını paylaştık. Bir yıldan fazla bir süredir içeride tutulan kocası sonunda yargılanmış ve hüküm giymişti. Bu tutarsız ülkede bütün görüp duyduklarıma karşın Fereşte'nin anlattıklarına zorlukla inanabildim. Onu hükümete karşı düşünceler beslediği için suçlu buldular. 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Moody de benim gibi Fereşte'den çok hoşlanıyordu. O da duruma üzüldü. Ama yalnız kaldığımızda bana, yalnız düşünce suçu olamaz, kesinlikle başka şeyler de vardır dedi. Onunla aynı düşünceyi paylaşmıyordum ama sustum. İran'da adaletin yerini bulduğuna inanmak istiyordu. Buna gereksinimi vardı. Aslında o da Ayetullah rejimine karşı geliyordu. Olanları duyunca kendi durumundan dolayı korkuya kapılmış olmalıydı. İzinsiz hasta baktığı için yasaları çiğnemiş oluyordu. Bir adama salt düşünceleri yüzünden 6 yıllık hapis cezası verebiliyorlarsa, açık seçik bir meydan okumayı kim bilir nasıl cezalandırırlardı. Noel'i izleyen günlerde işim başımdan aşkın olduğundan kendime acımaya hiç zamanım olmadı. Moody'nin bitmez tükenmez akrabaları habersiz baskın yaparak elleri kolları yiyecek, giyecek, ev eşyası, mehtaba oyuncak ve bir yığın çiçekle dolu olarak geldiler. Geçen yıla oranla tam bir dönüş yapmışlardı ve anlaşılan beni aileden biri olarak kabul ettiklerini göstermek istiyorlardı. Tek gelmeyen akraba Hacı Baba oldu. Ama karısı coşku dolu tavrıyla onun eksikliğini giderdi. Azizem, azizem diyerek girdi içeri. Kucak dolusu armağanla gelmişti. Mehtaba oyuncak tencere tava takımı, çiçekler ve çoraplar, bana kutsal Meşhet kentinden getirtilmiş pahalı saf safran ve amber, yeni bir rusarı ile pahalı bir çift çorap getirmişti. Moody'ye ise hiçbir şey yoktu. Her zamanki gibi çenesi açılmıştı Ameh Bozorg'un. Yanına oturmamı ve söylediklerinin bana çevrilmesini istedi. Her cümleye azizem diye başlıyor ve beni öve öve göklere çıkarıyordu. Nasıl da iyiymişim, herkese kendimi sevdirmişim. Benim için hep iyi şeyler duyuyormuş etraftan. Çok çalışkanmışım. Ne kadar iyi bir eş, anne ve ne kadar iyi bir gelinmişim. Övgülerden başım dönmüştü. Mutfağa girdim. Bu kadar çok insana ikramda bulunabilecek kadar hazırlıklı değildim. Evde yalnızca Noel akşamından kalma yiyecekler vardı. Ben de bunları elimden geldiğince hazırlamaya çalıştım. Tavuklu krepten, lazanyadan kalanları, birkaç dilim meyveli pastayı ve birkaç çerezi bir araya getirerek süslemeye çalıştım. Ameh Bozorg herkesin hepsinden tatmasını istedi. Bu garip Amerikan yiyecekleri kutsal sayılırdı. Ne de olsa gelininin elinden çıkmışlardı. Akşam geç saatlerde konuklardan bazıları gittikten sonra Hakim Ağa ile Hakim Hanım geldiler. Hakim Ağa, sarıklı din adamı kimliğiyle her zamanki gibi sözü dönüp dolaştırıp dine getirdi. Size Noel'den söz etmek istiyorum dedi ve Kur'an'dan sure okumaya başladı. Kitabında Meryem'in öyküsünü de anlat. O da ailesinden uzaklaşıp doğuya çekildiğinde biz ruhumuzu yakışıklı bir erkek, Gabriel, şeklinde ona gönderdik. Meryem ona şöyle dedi. Sizden korktuğum için Tanrı'ya sığınmak istedim. Bu size de bir şeyler ifade ediyor olmalı. Erkeğin yanıtı şöyle oldu. Senin taptığın yaradan beni sana bir erkek evlat vermem için yolladı. Meryem bunun üzerine, "Bugüne kadar bana erkek eli değmedi. İffetsiz de değilim. Nasıl çocuk doğurabilirim?" dedi. Erkek, "Yaradan'ın, bu benim için çok kolay. Biz insanlar için bir mucize işareti göstereceğiz ve merhametli olacağız. Buna karar verilmiştir," diye buyurmuştur. Ve Meryem bir erkek çocuğa hamile kalıp inzivaya çekildi. Doğum sancıları bir hurma ağacının altında yatarken başladığında, "Ah, keşke doğurmadan önce ölsem de kimse beni hatırlamasa," diye bağırdı. Ama içindeki çocuk dile gelerek, "Üzülme, Yaradan'ın senin için ayaklarının dibinde bir dere yarattı. Altında oturduğun hurma ağacını salla, olgun hurmalar aşağı düşecek. Onları ye, iç, o zaman rahat edeceksin. Karşına birisi çıkar da sana soru sorarsa, oruçluyum, kimseyle konuşamam dersin." Meryem kucağına çocuğunu alarak ailesinin yanına döndüğünde ona, "Ey Meryem, bu yaptığın kabul edilir gibi değil. Ey Aaron'un kız kardeşi Meryem, ne baban bir kötülük yapmıştır, ne de annen iffetsiz bir kadındır. Öyleyse bu hal nedir?" O zaman Meryem çocuğu işaret ederek onunla konuşmalarını istedi. "Beşikteki bebekle nasıl konuşuruz?" diye sordular. Bunun üzerine çocuk şöyle dedi. "Ben Tanrı'nın kölesiyim. Tanrı bana yazma yeteneği verdi ve beni peygamber olarak seçti. Nereye gidersem gideyim, Tanrı beni kutsayacak. Yaşadığım süre boyunca salat dualarımı yapacak ve zekat yardımında bulunacağım. Tanrı benim itaatsiz olmamı istemediğinden annemi de onurlandıracağım. Doğumumla barış getirdim ve öldükten sonra yeniden dünyaya geldiğimde de barış benimle birlikte olacak. Bu Meryem'in oğlu İsa'nın gerçek öyküsüdür ve buna inanılmıştır. Ancak Tanrı'nın çocuğu yoktur. O her şeye kadirdir ve olmasını istediği şey için olacak diye buyurması yeterlidir." Kur'an, İsa'nın mucizevi doğumunu ve peygamberliğini doğruluyor. Ancak onun Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmiyordu. "Ben aynı düşüncede değildim ama hiçbir şey söylemedim." Noel yortusu dolayısıyla evimizin dolup taşması Moody'nin çok hoşuna gitmişti. Bu nedenle yılbaşı gecesi için dostlarımızı davet etmeden önce ondan izin istemeye gerek duymadım. Hayret, hiç beklemediğim halde Moody bu duruma çok sinirlendi. "İçki ikram etmeyeceksin," diye buyurdu. "İçkiyi nereden bulacağım ki?" diye sordum. "Onlar getirebilir." "Getirmemelerini söylerim. Evimde alkol bulundurmak istemem zaten. Çok tehlikeli olur bu." Bu sözlerim Moody'yi bir ölçüde rahatlattıysa da kafasını kurcalayan bir sorun daha vardı. "Evimizde dans edilmesini ve öpüşülmesini istemiyorum," dedi. "Kimseyi öpmeyeceksin ve kimsenin yeni yılını kutlamayacaksın." "Peki, yapmam bunları. Ben yalnızca dostlarımızla birlikte olmayı istemiştim." Moody homurdandı. Daveti geri alamayacağımızı biliyordu. O gün akşama kadar hasta kabul etti. Arkadaşlarımız geldiğinde de hala çalışıyordu. Alice ile Şemsey kocaları ile, Fereşte ile Zühre ise yalnız geldiler. Yemeği bir saat kadar geciktirerek çay içtik ve meyve yedik. Derken Şemsey'in kocası Doktor Necefi'yi telefonla aradılar. Acil bir durum için hastaneye gelmesi isteniyordu. Ama Doktor Necefi kabul etmeyerek, "Söyleyin onlara bir başkasını bulsunlar," dedi. Eğlenceyi kaçırmak istemiyordu. Sonunda Moody odasından çıkıp gelebildi. "Ancak hastaneden aradılar beni. Acil bir durum varmış, gitmem gerekiyor," dedi. Neden Moody'nin eğlenceye katılmaktan kaçtığı merak konusu oldu. O da Doktor Necefi'nin yaptığı gibi yerine bir başkasını bulmalarını isteyebilirdi. Çok geçmeden evin önünde bir ambulans durdu. Doktorları bir an önce hastaneye yetiştirmek için ambulans kullanıyorlardı ve bu Moody'nin acil durum savını doğruluyordu. O gittikten sonra yılbaşı yemeği için sofraya oturduk. Moody 10:30'da geri geldiğinde biz hala sofradaydık. "Gel otur, bizimle bir şeyler ye," dedim. Tam o anda telefon çaldı ve Moody odadan çıktı. Az sonra da "Bir hastam aradı," dedi. "Sırtındaki ağrıya dayanamıyormuş. Birazdan burada olacak." "Olmaz ama," diye karşı koymak istedim. "Söyle yarın sabah gelsin." "Gecenin bu saatinde hasta kabul etmemelisin," dedi Şemsey. Çalışma saatlerini kısıtlasan iyi olur. Olmaz dedi. Onu bu akşam görmem gerekiyor. Ve hemen ardından odasına geçti. Gecenin keyfini kaçırıyor diye Alice surat astı. Bunu sık sık yapıyor dedim. Zamanla alıştım. Artık aldırmıyorum. Hepsi bana acıyor gibiydi. Oysa gerçekte Moody uzaktayken arkadaşlarımla birlikte daha rahat ediyordum. Güzel bir geceydi ama konuklar erkenden evlerine dönmek istediler. Batı'nın yılbaşı tatili Tahran'da kimsenin umurunda bile değildi. Ertesi gün normal bir çalışma günü olacaktı. Gece yarısını beş geçe herkes kalkmaya hazırlanırken Moody odasından çıktı. "Yoksa gidiyor muydunuz?" diye üzüntülü bir sesle sordu. "Tam da aranıza katılacaktım." "Yarın sabah erken kalkacağız," dedi Doktor Necefi. Onların arkasından kapıyı kapatır kapatmaz Moody bana sarıldı ve büyük bir istekle öpmeye başladı. "Ne oluyor?" diye sordum şaşkınlık içinde. "Yeni yılın kutlu olsun." "Evet, iyi yıllar," diye düşündüm. 1986. Bir yıl daha geçti ve ben hala buradayım. Daha ne kadar kalacağım? Yeni yıl telaşı bittikten sonra çaresizliğimi hissettim yeniden. Günlerce kendimi oyalamayı becermiştim. Aslında burada değil, Michigan'da olacağımı umut ediyordum. Şükran gününün ardından Noel, sonra da yeni yıl gelip geçmişti. Takvime göre önümüzde uzun ve puslu bir kış vardı. Zaman ağır ağır akıyordu. "Sabırlı olun," diyordu Amal her görüşmemizde. Kar yağdı, sokaklar birer kahverengi bataklığa dönüştü. Her sabah gitgide artan bir umutsuzlukla uyanıyor ve gün boyunca çaresizliğimi vurgulayan olaylarla karşılaşıyordum. Bir gün evimize yakın kalabalık bir sokakta yürürken bir kadın paslar yolumu kesti. Bir önceki karşılaşmamızı unutmamıştım. Yanımda da konuşmayı çevirecek kimse yoktu. Mehtap okuldaydı. Bu kez hiç anlamıyor gibi davranmayı yeğledim. "Söylediklerinizi anlamıyorum," dedim İngilizce. Kadın paslar İngilizce cevap verince de şaşırdım kaldım. Öfkeyle bana, "Karşıdan karşıya geçerken paltonuzla çorabınız arasından diziniz görünüyordu. Doğru dürüst çorap giysenize." "Çok mu beğenerek giyiyorum sanki bu çorapları," dedim. "Hayatımda böyle çorap giydiğimi anımsamıyorum. Seçme şansım olsaydı şu anda Amerika'da olup şu yerinde durmak bilmeyen çoraplar yerine külotlu çorap giymeyi yeğlerdim. Ne olur söyleyin bana, düşmeyen bir çorabı İran'ın neresinde bulabilirim?" Kadın paslar düşünceli ve anlayışlı bir tavırla bana baktı ve "Biliyorum hanım, biliyorum," dedi yumuşamış olarak ve çekip gitti. Arkasından hayretle baka kaldım. Nasıl olmuş da halden anlayan birisi çıkmıştı bu kadın pastarlar arasından? Birden içime bir acı çöktü. Dilediğim gibi giyinebileceğim, soluk alabileceğim bir toplumda yaşayabilecek miydim yeniden? Ocak ayının ortalarıydı. Öğleden sonra saat 4'te telefon çaldığında Moody'nin muayenehanesinde bekleme odasındaydım. Çevremde bir sürü hasta vardı. Telefonu kaldırdım ve karşımda Amerika'dan arayan kız kardeşimin sesini duydum. Ağlıyordu. "Doktorlar bütün aileyi bir araya çağırdılar," dedi. "Babamda bağırsak düğümlenmesi oldu ve ameliyata karar verdiler. Eğer ameliyat olmazsa öleceğini ve ameliyatı atlatacak kadar da güçlü görünmediğini söylediler. Belki de bugün ölür." Gözlerimden taşan, yanaklarımdan rusarımı ıslatarak akan gözyaşlarım nedeniyle odayı bulanık görüyordum. İçim sızladı. Babam binlerce kilometre ötede ölmek üzereydi. Ve ben onun elini tutup kendisini ne kadar çok sevdiğimi söyleyip ailemle acılarını paylaşamıyordum. Babamın durumu hakkında Caroline'e bir sürü soru sordum. Ama duyduğum acıdan öyle bir haldeydim ki neler söylediğini hiç anlayamadım. Birden başımı kaldırdım ve yanımda duran Moody'yi gördüm. Üzüntülü bir ifade vardı yüzünde. Konuşmamızı dinlemiş ve ayrıntıları tahmin etmiş olmalıydı. Alçak sesle, "Git," dedi. "Git ve gör babanı." Moody'nin bu sözleri beni birden serseme çevirdi. Böyle bir şeye kesinlikle hazırlıklı değildim. Elimle telefonu kapatarak, "Babamın durumu gerçekten berbat," dedim. "Bugünü atlatabileceğini sanmıyorlar. Geleceğini söyle onlara." Bir an için mutluluktan ne yapacağımı bilemedim. Ancak hemen toparlandım ve kuşkuya kapıldım. Bu ani değişikliğin nedeni ne olabilirdi? nasıl oluyor da 1,5 yıldan sonra birdenbire Mehtap'la benim Amerika'ya dönmemize izin veriyordu? Zaman kazanmak istedim. Bu konuyu görüşürüz dedim. Sonra yeniden telefona yönelerek, Karolin dedim yüksek sesle, ameliyata girmeden önce babamla konuşmak istiyorum. Moody hiç sesini çıkarmadan başımda durup Karolin'le ayrıntılar hakkında konuşmamızı dinledi. Tam 3 saat sonra Carson City Hastanesi'ni arayacaktım. Karolin ameliyathaneye girmeden önce babamla konuşabilmemi sağlayacaktı. Gideceğini söylesene diye yineledi Moody. Aldırmayıp duymazlıktan geldiğimi görünce haydi şimdi söyle dedi. Bir şeyler dönüyor dedim içimden, hem de korkunç bir dümen dönüyor. Şimdi diye yineledi Moody, sesi tehdit doluydu. Karolin dedim, Moody oraya gelebileceğimi söylüyor. Kız kardeşim bir sevinç çığlığı attı. Telefon konuşmasının bitmesiyle Moody'nin muayenehanesine dönmesi bir oldu. Hastalar gitmeden önce ona herhangi bir şey soramazdım. Yatak odama kapandım ve babam için uzun süre ağladım. Allak bullak olmuştum. Moody'nin Amerika'ya dönebileceğimizi söylemesi beni alt üst etmişti. Ağlamam ne kadar sürdü bilemiyorum. Birden karşımda Şemse'yi gördüm. Seni aramıştım. Moody baban hakkındaki üzücü haberi verdi dedi. Zühre ile seni görmeye geldik. Teşekkür ederim diyerek yataktan atlayarak Şemse'nin boynuna sarıldım. Şemse ile aşağı indik ve Zühre ile birlikte beni avutmaya çalıştılar. Babam hakkında öğrendiklerimi bilmek istiyorlardı. Bu onlara kendi babalarının ani ölümünü anımsatmıştı.